Merhaba, ben Defne Akman.
Merhaba, ben de Deniz Tokgöz.
Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor, kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz.
Postane'de kaydediyoruz biliyorsunuz bölümlerimizi. Postane Galata'da, ayağınızı buraya alıştırmanızı istediğimiz bir yer burası. Deprem konusunda da ilk andan itibaren bayağı aktif bir rol üstleniyorlar. Çünkü burada zaten yerel üreticilerin ürünleri hem satılmakta hem de Postane Kafe'nin menüsündeki yemekler de zaten hep bu ürünlerle çıkarılıyor. Aylık gelirin %10'unu deprem bölgesindeki üreticilere dayanışma için ayırmaya devam ediyor postane.
Eğer siz de bu dayanışmaya katkıda bulunmak isterseniz öncelikle Postane İstanbul ve Postane Dükkan adreslerini takibe alın ve buradan da alışveriş edebilirsiniz. Bir dükkan var, Postane Dükkan. Burada yerel üreticilerin mamullerini satıyorlar.
Ve deprem bölgesinden de üreticiler zaten var. Onların da tamamı bu üreticilere aktarılıyor. Buradan elde edilen gelir. Takip ederseniz zaten böyle gerekli bilgilendirmeleri sık sık yapıyorlar. Özellikle bugünlerde elbette. Ama dediğim gibi çok güzel bir mekan zaten. Hani gelirseniz ayrıca da mutlu olursunuz. Diyerek kendi
başlayalım.
Konumuza dönüyor muyuz?
Ama kendi konumuza dönmeden evvel istersen her zaman olduğu gibi sosyal medya adreslerimizi ve e-mail adresimizi de verelim.
Elbette biraz gündemden koptuk. Kendi gündemimizden koptuk. Televizyon Çocukları Podcast @gmail.com bizim e-mail adresimiz. Aynı isimle bizi TikTok ve Instagram'da da bulup takip edebilirsiniz.
Şimdi bu bölümde yakın zamanda izlediklerimizden bahsedelim ve sizi bir güncelleyelim dedik.
Aslında konuşmayı en sevdiğimiz, yapmayı en sevdiğimiz bölümler bunlar. Bir durum güncellemesi diyoruz biz bunlara kendi aramızda.
Ve bir maraton.
Bir maraton. Aynen.
Bizim için.
Evet, bol bol dizi ismi zikrettiğimiz bölümler oluyor bunlar. İlk dizimizde Defne'nin de benim de en çok sevdiğimiz diyebilirim şu son dönemde. Ama uzun yıllardır da izliyoruz, takipçisiyiz. Çünkü 3 sezonu var. Happy Valley. Happy Valley bir İngiliz polisiyesi. Catherine Haywood'un hikayesini izliyoruz biz burada. Polis memuresi, polis şefi. 2014'te başladı Happy Valley. İlk sezonu o zaman yayınlandı. İkinci sezonu 2016'da yayınlandı. Üçüncü ve final sezonu ise ancak 2023'te yayınlandı. Ama bu işte araya pandemi girdi. Canımız istemedi, senaryo yazamadık gibi durumlardan değil, gerçekten bilinçli olarak yapılmış bir tercih. Happy Valley'de bir küçük çocuk var, onun büyümesini beklediler. Catherine Haywood'un torunu Ryan. Dizi Haywood'un kızını kaybetmesiyle alakalı diyelim.
Televizyonun en sevilen polisiyelerinden biri, başrolünde Sarah Lancashire oynuyor ve senaryo Sally Wainwright'a ait Happy Valley'de. 3 sezondan oluşuyor Deniz'in de söylediği gibi ve yakın zamanda da 3. ve son sezonunu izledik. Catherine Haywood bize 50'li yaşlarda kül yutmaz bir kadın polis sunarak bambaşka bir karakter kazandırdı. O hani Mayor of Easttown mesela, evet. Bunun mirasından aynen, çıkan bir dizi. Çok rahat diyebilirim bunu. Yani aksi, orta yaşlı, ölmüş kızının yasını tutan, tek başına torununu yetiştirmeye çalışan yaman bir polis kadın karakter izliyoruz burada.
Aksi dedin ama hani o aksiliği o kadar haklı bir aksilik ki ve aslında bir yandan da hayata çok tutunmuş bir kadın, hani bu kadar büyük bir kayıp vermiş olmasına rağmen. Yani Catherine Haywood hep haklı. Benim bu dizide en çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Çünkü şey değil, hani düşünüyor, her açıdan zaten olayı ele almış oluyor. O konu her neyse önüne gelen. Çünkü küçük bir kasaba burası ve bu küçük kasabaya uygun meseleler yaşanıyor gibi ama bazen de çok boylarını aşan durumlarla karşılaşıyorlar.
Beni de orada cezbeden o, yani toplumsal olan ve bireysel olan arasında aslında müthiş bir denge var o senaryoda. Bunca umutsuzluk ve işlemeyen şey içerisinde Catherine yine de doğru bildiğini yapan bir kadın.
Evet, ya başında da hep dertler var, yani sadece kızını kaybetmiyor, mesela kız kardeşi de bir bağımlı.
Onu, Claire değil mi?
Aynen, Claire. Onu da Downton Abbey'den tanıyoruz. O'Brien rolüyle, hatırlarsınız.
Claire, Siobhan Finneran.
Evet, evet, evet. Bu Siobhan isminde bize bir Succession hatırası da diyebiliriz. Siobhan. Onunla da başa çıkmak zorunda. Onun da hayata tekrar tutunmasına yardımcı olmak hani durumunda. Bir şekilde biz işte bu 3 sezonun arkı içerisinde bütün bunları da izliyoruz, tanıklık ediyoruz. Ama tabii ki en önemli ilişkisi de elbette torunuyla olan ilişkisi. Üçüncü sezonda torunu artık 16 yaşına geliyor. İşte okulun futbol takımında. Hayatta hani sağlıklı duran bir çocuk ama bir şekilde de artık babasıyla tekrar ilişki kurmak istiyor. Babası da az önce birazcık atladık. Tommy Lee Royce, gerçek bir şeytan. Gerçek bir şeytan derken hani ne kadar zeki olup, çünkü şeytanlar sanki daha zeki olmalılar. Bu böyle çok zeki bir karakter de değil ama hep aklı kötülüklere işleyen, hep ne yazık ki böyle yanlış yolu seçen hani bir adam. Şanssız da bir adam.
Ya bir kere vicdansız bir katil ve tecavüzcü Tommy. Evet. Ve kızının ölümünden birebir sorumlu. Yani evet. Müsebbibi o aslında kızının evet. intiharının. Burada ama aynı zamanda Happy Valley yani o minicik bir yerde geçiyor. O kadar çok acı, ızdırap, sefalet var ki yani sanki bütün bunlar kasaba altında yani yanlış yıldızların altında doğmuş gibiler. Uyuşturucular, işte içki, suç, yoksulluk hepsinin içine gömülmüşler ve onları da kurtarmanın izlerken yani ben öyle bir hisse kapılıyorum. Sanki kimsenin gücü yetmezmiş gibi de bir durum var orada. Evet. Ne yazık ki.
Evet ama Kaywood'umuz da hiç ipin ucunu bırakmıyor. Yardımsever iyi bir insan. Yani hani herkesin elinden tutuyor. Her cenahtan insanın elinden tutuyor bu küçük kasaba içerisinde. Biz de buna tanıklık ediyoruz aslında bu 3 sezon boyunca. Çok güzel bir final izledik. O kadar böyle izlediğime hani değdi ki gerçekten mutluluk vericiydi bu anlamda.
Çok tatmin olmuş çok durumdayım. Tatmin olduk. Yani evet. Burada işte son gördüğümüzün üzerinden 7 yıl geçmişti ya 7 yıl ara öyle sen de söyledin. Emekli olmak istiyor. Himalayalara gitmeyi hayal ediyor. Ama yine de katil Tommy Lee Royce'un yani James Norton canlandırıyor onu da. Onun yörüngesine giriyor aslında. Kaywood onun torununun babası. İşte kaybettiği kızın da ölümünün sorumlusu. Yani korkunç bir tip. Ama hapiste olması yetmiyor. Yine de torun Ryan'ı manipüle edebiliyor uzaktan. Bu da yani Kaywood heybetli bir kadın, dişli bir kadın ama çok ağır bir yük taşıyor. Yani gündelik işi yetmezmiş gibi. Bir yandan içinde yani çok derin bir keder ve öfke var. Ve kızı biliyorsunuz intihar etmiş. Şimdi torun 16 yaşında onu doğru yetiştirmek için elinden gelen her şeyi yapsa da ya hapishanedeki babayla haberleşmesine
engel olamıyor. Hep bir yetersizlik hissi var. Yani ergen bir çocuk söz konusu olduğu zaman da kontrol bir yere kadar elinde olabiliyor insanın. Öyle yani ama işte neyse artık başarıyor mu başarmıyor mu size izleyip hani görebilirsiniz.
Prestige televizyonunda yani bir takım Amerikan dizileri var. Örneğin işte Sopranos, Simpsons gibi. Ama Happy Valley'nin özelliği kendisinden sonra gelenlere yol açmış olması. Yani Mare of Easttown'dan Fargo'ya kadar hepsinde onun izlerini teker teker görüyoruz. Ve bunun iki tane temel taşı var. İşte bir tanesi yazarı Sally Wainwright, diğeri ise Sarah Lancashire. Öyle virtüöz gibi ikisi de ve İngiliz televizyonunun belki de yani en önemli anlatılarından bir tanesine tanık olduk. Ben bitmesine biraz üzgünüm.
Evet ya birkaç sezon daha uzayabilirdi aslında. Sarah Lancashire'ı da eğer çok seviyorsanız bizim gibi Julia Child'ı canlandırıyor Julia dizisinde. Bir HBO dizisi Amerika'ya transfer oldu yani artık Sarah Lancashire. Orada onu da ben bir devam edemedim o dizi o da ayrı mesele. Aslında Julia and Julia'yı da sevdiğim filmlerdendir.
Güzeldi evet evet.
Ama böyle bir yavaş ya, gitti bende. Bir kenara da bir tuttum onu yani hala tam vazgeçmiş değilim ama evet ama aklınızda bulunsun Julia'yı izleyebilirsiniz.
Şimdi Komiser Colombo tadında bir şey izlemek istiyorum. Böyle 70'ler havasında olsun diyorsanız size hemen Poker Face'i önerebiliriz.
Bir polisiyeden diğerine geçtik. Hadi bakalım.
Bunun yaratıcısı Knives Out ve Glass Onion'da da imzası bulunan Rian Johnson. Başrolde istemeden kendini dedektif olarak olayların ortasında bulan Charlie rolünde Natasha Lyonne var. Nerede izlemiştik onu?
Russian Doll'dan tanıyoruz. Natasha Lyonne'u yazın yayınlanmıştı sanıyorum ikinci sezonda. Ya ben seviyorum. Yani böyle bir New York elit bir oyuncumuz hani kendisi çok cool oyunculukla hayat yani çok küçük yaşlarından beri oyunculuk yapan birisi ilginç bir sesi var sigara sesli bir oyuncumuz kendisi en çok da öyle tanıyabilirsiniz bir de böyle zapt edilemez kızıl saçlarından hatırlayabilirsiniz burada da böyle çok uyumuş rolüne ama ben şöyle bir şey yaptım Defne o yüzden sana bırakıyorum tamamen anlatmayı böyle ilk bölüme başladım sonra dedim ki hayır ben bunu biriktireceğim tamamı yayınlandıktan sonra oturup başına izleyeceğim.
Ha.
Evet yani konuyu biliyorum ama şu an ben daha hiç izlemedim sayabilirsin beni yani böyle bir 15-20 dakikasını izledim sadece ve durdum.
Aslına bakacak olursan bunu hepsini böyle bir oturuşta da izlemeyebilir insanlar. Yani her bölüm
farklı hikayeler anlatılıyor.
Evet her bölüm başlı başına hikaye çünkü ama ilk bölüm önemli. Yani ilk bölümde ne olacağı yani işin temelini ilk bölümde görüyoruz. Biraz anlatayım. Şimdi bu Charlie'nin özelliği kim yalan söylüyor kim söylemiyor anında tak diye görebilmesi.
Böyle, süper gücü bu yani.
Süper gücü bu yani. Külüstür bir arabası var. Çok halkın içinden bir karakter. Kılığı kıyafeti öyle şık şıkıdım değil yani. Hatta sesi tavrı filan da öyle yani konuşma tarzı da öyle. fena halde Janis Joplin'i andırıyor aslında. Yani öyle bir karakter. Dışarıdan bakıldığında hiç öyle parlak bir izlenim veren biri değil. Bir de çok masum, basit sorular soruyor. Yani ilk baktığın zaman bu mu çözecek bu cinayeti diyorsun. İlk bölüm Las Vegas'ta bir otelde bir oda hizmetçisi görmemesi gereken bir şeyi görüyor bir bilgisayarda. Ve yöneticisi de Adrian Brody. Ona haber veriyor. Ardından olaylar gelişiyor. Bu cinayeti çözdüğü için tetikçi Benjamin Bratt peşine takılıyor Charlie'nin. Ve her bölüm Charlie başka bir yere gidiyor. Yani dolayısıyla işte hani bir oturuşta izlemelerine gerek yok aslında.
Okay.
Bir tanesi çok komikti yalnız. Bu Russian Doll'da annesini canlandıran Chloe Sevigny. Burada Ruby Ruin diye bir karakteri canlandırıyor. İşte eski bir heavy metal grubunun solisti. Ama artık depoda çalışıyor. Grubunu yeniden topluyor. Turneye çıkıyorlar. Charlie de onların merchandising'dan sorumlu. Grup tişörtü satıyor. Böyle zavallı yerlerde çalıyorlar. Grubun da bir tane hiti var. İşte Stablehead. Başka yok yani. Yenisini yapma derdindeler. O bölüm özellikle benim çok beğendiğim bir bölümdü.
Artık bu arada sürekli her dizide birlikte oynuyorlar. Çok yakın arkadaşlar gerçek hayatta da Chloe ve Natasha. Russian Doll'un da işte senin de söylediğin gibi ikinci sezonunda Chloe de vardı. Öyle içtikleri su ayrı gitmiyor bir durumdalar yani.
Neye geçmek istersin?
O zaman senin listende de görüyorum, bende de şu an sırada o var yani. Shrinking. Shrinking yani bugünlerde herhalde en hani böyle izlenmesi gereken dizilerden biri olarak adını altın harflerle yazdırdı gündemimize. Ben onu şöyle özetliyorum, hani Ted Lasso ve Trying'in yani ikisi de Apple TV dizileri, hatta üçü de yani Shrinking de Apple TV Plus dizisi. Aynı yoldan giden, aynı formülü izleyen diziler bunlar. Shrinking'in başrolünde Jason Segel ve Harrison Ford oynuyorlar. Ted Lasso ile bir tatlı bağlantı daha var. O da Brad Goldstein. Roy Kent'i canlandıran Brad Goldstein ki Ted Lasso'da da yazar kadrosunda aynı zamanda. Burada da dizinin yaratıcısı ve yazarı olarak adını görüyoruz. Oyuncu olarak görmüyoruz. Hastalarına doğru yolu göstermek için onları yalnızca dinlemektense hayatlarına müdahale etmeye karar veren big mistake diye de bir parantez açıyorum. Bir terapistin hikayesini anlatıyor dizi. Jason Segel'ın canlandırdığı. Harrison Ford da onun yol göstericisi, ne diyeyim, rol modeli olan daha büyük, daha ileri yaştaki bir başka terapist. Kristen kaybetmiş. Bu arada Jason Segel'ın canlandırdığı karakter. O yüzden kendi travmaları ve kendi üzüntüleri de var. Ergen bir kızı var. Onunla işte tekrar ilişki kurmaya çalışıyor. Karısıyla, karısının ani ölümünden önceki ilişkisini bir sorgulama halinde. Hem hayatına devam etmeye çalışıyor hem de mesleğini iyi bir şekilde icra etmeye çalışıyor. Debeleniyor hani bu yolda ama dizinin tonu ve tadı çok iyi. Herkes çok iyi, herkes çok tatlı, herkes birbirini anlamaya çok meraklı, birbirini dinlemeye, birbirine hak vermek için çalışıyorlar. Hani Harrison Ford biraz daha aksi bir karakter ama onun da bu arada Parkinson hastası olduğunu daha ilk ikinci bölümden falan hani öğreniyoruz. Onun da bu konuyla ilgili bir mücadelesi var. Çok arasının iyi olmadığı bir kızı var. O da onunla birazcık yakınlaşmaya çalışıyor. Bütün karakterlere dair böyle bir güzel içten bir yaklaşımı var dizinin.
Yani ben de tam buradan girmek istemiştim. Hiçbirinin aslında hayatı çok mükemmel değil orada. Bunca zorluk ve derdin içerisinde ama yine de birbirlerine iyi davranmayı seçen insanlar. O bakımdan ilginç buluyorum. Yani dayanışma orada ama daha farklı Ted Lasso'ya kıyasladığımız zaman, çünkü mesela birbirini işe götürmek, işte kalacak bir yer ayarlamak ya da bir hata yaptığı zaman uzatmanın özür dilemek gibi öyle tezahür ediyor yani
evet,
orada.
Evet evet, yani her şey böyle bir tatlıya bağlanıyor, hızla, hızla, çok hızla tatlıya bağlanıyor. Ben Jason Segel'ı izlemeye özlemişim. Hmm. Çok sevdiğim yüzlerinden o ekranın açıkçası. Bu role de çok yakışmış.
Harrison Ford da bence o kadar yetenekli bir insan, yani o kadar yakışıyormuş ki ona komedi.
Ben yeteneği konusunda soru işaretleri var bende. Ben onun çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Hmm. Gerçekten yani bir insan hayatında hem Indiana Jones hem Han Solo hem Dr. Kimball, yani nasıl bütün bu rolleri birden üstlenebilir? Bu arada Harrison Ford şu an televizyonda bu Yellowstone'un spin-off'larından birinde de oynuyor. Bilmem, onlar hepsi bir yıl, 1933 galiba onunki. Gerçekten şanslı bir adam ama bu dizide böyle güncel bir şekilde izlerken de bu şansı hak ettiğini de düşünüyorum gerçekten.
Çok yani yakışmış çok,
çok
o rol
yakışmış,
ona.
Çok çok yakışmış.
Bir de Gabby rolünde, yani Gabby de ana kahramanımızın diğer çalışma arkadaşı. O da bir terapist. Orada da Jessica Williams var. O da iyi bir terapist.
Çok sevdim onu da. O karakteri de çok sevdim ayrıca.
Her zaman o gerekeni söylüyor. Bir de komik bir tip.
Çok komik, aynen.
Bu hastalarıyla direktman dürüst olmaya karar vermesine dönecek olursak, yani gerçekten ne düşünürsen çat çat söylüyor. Mesela senin kocan berbat biri, git bundan ayrıl gibi böyle.
Şiddete meyilli hastalarından bir tanesi evde onlarla beraber yaşamaya başlıyor hatta. Yani bunlar asla olmayacak şeyler, hani elbette bayağı fantastik bilim kurgu bir durum var. Ama işte çok bir şekilde hani her şey doğru yolu buluyor, su yolunu bulur şekilde.
Bulacak gibi görünüyor.
Bulacak gibi görünüyor.
Evet, evet. Bunu nerede izleyebiliriz?
Valla Apple TV Plus dizisi, dediğim gibi, o yüzden kaderinizle baş başasınız diyoruz. O dizilerden.
Şimdi bir ITV dizisi olan Nolly'den bahsedelim. Aslında Midlands Motel'de geçen 1970'li yıllarda özellikle çok popüler olmuş. Hangi diziydi?
Crossroads. 1964-88 arası yayınlanıyor dizi. Böyle İngilizlerin var böyle dizileri, Coronation Street, EastEnders, duymuşsunuzdur belki. Böyle 40-50 senedir devam eden Arkası Yarınlar bunlar. Crossroads da onlardan biri ve çok çok popüler yayınlandığı dönemde. Hatta işte hep Coronation Street'le şeyler, rakipler o dönem.
Burada da bir karakter var. Motel'in sahibi Meg Mortimer. Bunu canlandıran da Noel Gordon. 18 yıl boyunca oynamış bu rolü. Yani bir soap opera yıldızı ve 1981'de kovuluyor.
Hiçbir sebep gösterilmeden kovuluyor ve hani herkes tarafından çok sevilen birisi bu. Kimse bir anlam veremiyor yani, ne rol arkadaşları ne yapım ekibinden birileri. Hani çünkü rol arkadaşları arasında sevilen, yapımı bel kemiği olan, renkli televizyonda yüzü görünen ya da bir başbakana röportaj yapan ilk kadın oyuncu gibi ünvanlara sahip. Ve hiçbir sebep gösterilmeden 1981 yılında işine son veriliyor dizideki.
Nolly'yi Helena Bonham Carter canlandırıyor bu arada. Ve çok güzel olmamış
çok,
mı?
Çok güzel olmuş.
Yani aslında Noel Gordon o kadar havalı bir tip değil. Yani Helena Bonham Carter kadar böyle,
ama o da
dikkat
yani,
çekici bir tip değil
evet,
aslında.
Kostüm, makyaj ve saçla bence yine yani benzetmeye çok uğraşmamışlar ama o havayı çok güzel vermişler bence. Dizinin yaratıcısından bahsetmek lazım. Russell T. Davis. 3 bölümlük dizinin yaratıcısı Doctor Who ve It's a Sin gibi. It's a Sin'i de çok beğenmiştik.
Mükemmeldi.
Doctor Who ayrı bir hikaye zaten. Russell T. Davis dizinin yaratıcısı. Nolly'ye hak ettiği sonu yazmak için yola çıkıyor aslında bu mini dizi. Çünkü halk olarak, yani İngiliz halkı olarak bunu bir türlü onlar da kabullenememişler. Ve hani diyor ki hayır, ben Nolly'ye bir sebep, yani Nolly'nin buradan gitmesine bir sebep sunmak istiyorum diyor. Ve bu diziyi çekiyor ve Helena Bonham Carter'la bu yola çıkıyor. Sadece 3 bölüm bu arada, gerçekten bir oturuşta bitirmelik bir dizi. Böyle 45-50 dakikalık bölümler. Helena Bonham Carter dışındaki oyunculardan bahsetmek gerekirse dizideki, Jack Barton rolündeki Con O'Neill, Nolan'ın meslektaşı ve en yakın dostu Tony Adams rolündeki Augustus Prue. Bunların isimlerini özellikle anmak istiyorum. O'Neill'ı en son Happy Valley'de izledik bu arada. Orada bir bağlantımız var. Prue'un CV'si ise The Morning Show'dan Rings of Power'a bayağı kabarık. Herkes rolüne çok yakışmış. 81 yılındayız. Arada geçmişe gidişler var. Onun haricinde 81 yılındayız ve hani çok güzel yine kostüm, makyaj, saç böyle insanı mutlu ediyor. Set tasarımı vesaire. Sanatı güzel yani dizinin.
Başarılı, çok başarılı. Evet. Apple TV'de yayınlanan bir dizi Dear Edward. Bir uçak kazasının ardından gelişmeleri aktaran bir dizi. Daha çok yas ve işte iyileşme temaları hakim. İçinde bulunduğum ruh hali gereği böyle bir diziyi kaldıramadım. O yüzden de Deniz'e sözü bırakıyorum.
Ben nedense inatla üstüne gittim galiba o ruh halimin. Anne Napolitano'nun aynı isimli romanından uyarlanıyor Dear Edward. Bahsi geçen Edward bir uçak kazasının tek hayatta kalanı. Bu kazada yakınlarını kaybeden insanların da bir terapi, yani toplu terapiye katılıyorlar. Yas terapisi. Ben diziyi şeye benzettim, böyle This Is Us, Tales of the City, bir Amazon Prime dizisi olan As We See It. Yani böyle biraz ağlamaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda, çünkü senin de söylediğin gibi yas tutan hani bir dizi. Güzel tatlı olaylar da oluyor bu insanların arasında, gelişen ilişkileri işte de izliyoruz vesaire, ama yani gerçekten hani şey, illa birkaç damla gözyaşı düşürtüyor insana. Özellikle de bu yüzden zaten This Is Us'ı anmadan edemiyorum. Bir de tabii bütün bu birbiriyle kesişen hayatlar anlamında da hani orada da hep böyle bir sürprizler vardır ya, işte bu hani hayatta kalanların arasındaki o ilişkilerde de hani öyle bir durum var. Gidiyor yani, bir drama sonuç olarak, ama böyle üstüne basa basa da şey yapamayacağım, ama benim birazcık böyle bir şeyim oldu. Hani her cuma yeni bölümü yayınlandığında oturup böyle izliyorum düzenli olarak şu anda bu diziyi. 5-6 bölüm yayınlanmış durumda.
Connie Britton var.
Evet.
Burada. Dwight Lotus'ta da aslında o karakter.
Benzer bir karakteri canlandırıyordu. Evet, zengin bir kadın Connie Britton, ama o da çeşitli sürprizlerle karşılaşıyor ilerleyen zamanda. O eşini kaybeden hani birisi. Orange is the New Black'tan tanıdığımız Taylor Schilling var. Edward'ın teyzesi rolünde. Edward teyzesiyle yaşamaya başlıyor bütün ailesini kaybettikten sonra. Taylor Schilling de bu arada hani çocuk sahibi olmaya çalışan biri hani dizide. Ve şu an aslında eline bir anda hazır bir yeğen geliyor. O da bu durumla başa çıkmaya çalışıyor. Bu iki isim en tanıdık isimler, ama onun dışında kadro böyle güzel, çeşitli etnik kökenlerden gelen hoş insanlarla dolu. New York'ta geçiyor dizi. Onu da belirtmekte fayda var.
Peki bir tane de yerli diziden bahsedeyim. Oscar 2. sezon. 5 yıl aradan sonra yeniden Blue TV'de. Aslında önce 2018'de izlemiştik biz Oscar'ı. Anadolu'nun ortasında bir adını sanını bilmediğimiz bir kasaba var. Burada da görev yapan iki tane polis var. Levent Cantek'in senaryosu. Burada başrolleri Yiğit Özşener ve Furkan Andıç paylaşıyor. Daha önce ise Nuri Pamir rolünde Ekin Koç'la beraber izlemiştik Yiğit Özşener'i. Aha. Onun ortağı oydu. İlk sezonda bir çocuk cinayetin izini sürmüşlerdi. Şehrin ileri gelenlerinden Abbas'ı yakalamışlardı. Yeni sezon ise bambaşka bir kadro var. Başkomiser Seyfi rolünde Yiğit Özşener. Bir de partneri var, böyle saman alevi gibi parlayan bir polis. O da Payidar. Furkan Andıç canlandırıyor. Bunun yanı sıra Cemre Baysal var. Payidar'ın ilerleyen bölümlerde yakınlaşacağı apartman komşusu Sevda. Bu dizinin kadrosunda ayrıca Yusra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş gibi oyuncular var. Dizinin şu ana kadar 2 bölümünü izledim ben. Şimdi burada 1. sezonda olanların 6 yıl öncesine gidiyoruz.
Ha, i̇lginç, geçmişe gidildi.
Evet, evet, ilginç bir kronoloji izliyor. Bu sezon yani mezhepsel, etnik ve işte siyasi farklılıkların olduğu bir yerdeyiz. Yani küçücük bir kasaba, ama sakinlerin arasında ciddi uçurumların olduğu bir yer burası.
Biliyor muyuz nerede geçtiğini, yoksa böyle kurgusal bir yer mi?
Ha. Bilmiyoruz. O yüzden zaten Bozkır çok ilginç. Bunu bilhassa yapıyorlar çünkü seyircinin gördüklerini kafalarında ek bir şey çağrıştırmasını istemiyorlar. Ben gazete için röportaj yapmıştım. Hem Yiğit Özşener'le hem de Furkan Andıç'la, ve niye böyle olduğunu sordum. Onlar dediler ki biz duyguya odaklanmalarını istiyoruz. Yani orası da, yani bunun adını sanını bilinmemesi ve Bozkır'da geçmesi daha çok imkan veriyor. Şehir bile adı vermiyoruz. Yani mesela Ankara'dan birileri geliyor diyoruz en fazla diyorlar. Dolayısıyla yani çok uzun süredir oradaymış gibi bir his geliyor insanları izlerken. Bu Payidar'ın yaşadığı mahallede, yani Furkan Andıç'ın canlandırdığı polis karakterinin, polise karşı genel anlamda bir ön yargı var. Yani dediğim gibi farklı mezhepler, farklı geçmişlerden insanların olduğu bir Alevi mahallesinde yaşıyor aslında. 6 yıl önceden bir flashbackle başlıyoruz. İşte ilk başta bunların ikisini bir arada görmüyoruz. Çünkü birbirleriyle ilişki kurmamalarının, konuşmamalarının, böyle görmezden gelmelerinin bir sebebi var. Onu izleyince göreceksiniz. Bozkır'da kolay yoldan para kazanmak isteyen işte bir takım cin gözler var. Ondan sonra toplumu böyle hikayelerle uyutan insanlar var. Hitabet yeteneği olan insanlar var. İşte insanları etkileyip her şeyi kendi menfaatine çevirmeye çalışan insanlar var. Ve bunlar cinayetlerde işliyorlar. Özetle bir tanesi daha umutlu ve işte bir sürü bürokratik engel olsa da, kolay yoldan dosyalar kapatılmaya çalışsa da ve insanların iyi şeyler yapabilme yeteneğine inanan biri. İşte o Seyfi komiser. Diğeri ise öfke kontrolünde zorlanan, daha hızlı parlayan, sinirlenen bir karakter. İkisi çok farklı şekillerde çalışan ortaklar, ama iyi bir ikili oluşturuyorlar. Bozkır 2'de yıldız bir oyuncu kadrosu var ve olay örgüsü de sürükleyici. Mükemmel olmayan karakterler var. Bu yüzden de onlarla bağ kurabiliyorum ben. Bu arada ilk sezonu hiç izlememiş olsanız da bir yerinden hikayeyi aslında rahatlıkla yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama
not
şey,
alındı çünkü ben izlemedim.
Bence girersin bir yerinden yani. Ama lezzetli bir dizi. Dolayısıyla bir kere izlemeye başlayınca zaten ister istemez yani önceki sezonu izlemek isteyeceksiniz diye düşünüyorum.
Ben şu günlerde bir şey daha söylemek istiyorum. Böyle birkaç tane daha böyle eğlenceli, böyle bir hızlı akan bir şeylerle kafamı böyle doldurmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi Girls Five Ever. Çok tavsiye ediyorum. Biraz deli bir iş. Böyle bir eski bir 2000'lerde çıkmış bir kız grubunun şu an günümüzde tekrar birbirlerini bulup hani tekrar yollara düşme hikayesini anlatıyor. Çok böyle kısa geçeceğim hani uzun uzun şey yapacağım. Netflix'te izleyebileceğiniz bir dizi.
Nasıl
hani,
bir kız grubu?
Ya böyle bir pop grubu.
Spice Girls gibi.
Aynen öyle Spice Girls gibi. Bayağı şarkılar falan da yazıyorlar. Sürekli böyle bir geçmişe gidişler var. Hani günümüzde de tekrar yeni böyle bir albüm hazırlıyorlar falan. Acayip komik şarkılar yazıyorlar. Sırf bence soundtrack olarak zaten bile ele alınması gereken bir şey. Çünkü şu an bu kızların hepsi 40'lı yaşlarında. Ve işte menopoza girmek üzereler vesaire hani böyle dertlerle baş başalar. O yüzden hani 20 sene sonraki dertlerini hani izliyoruz. O yüzden çok komik oluyorlar tabii ki. Bir de o önceki görüntüler falan da hani oldukça ilginç. Tekrar True Detective izlemeye başladım.
Şey mi hazırlanıyorsun? Jodie Foster'a mı hazırlanıyorsun?
Jodie Foster'a hazırlanıyor muyum bilmiyorum. Böyle bir hani çok sevdiğim bir dizi olduğu için hani bir geri döneyim dedim. Böyle bildiğim yerden kaliteli bir şey izleyeyim dedim. Fakat birazcık şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü Matthew McConaughey'e falan böyle bir tahammülümü birazcık yitirmişim. Çok fazla konuşuyor ve çok bilmiş. Öyleymiş. Hiç öyle hatırlamıyorum. Böyle şu an hani bununla tekrar yüzleşiyorum. Sen hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Bu kadar böyle bir karakter.
Fakat şimdi True Detective ile ilgili derdimiz şu. Çok derin bir diziydi
derin,
ya bu.
Çok derin.
Ve kendini fazla ciddiye alan bir
kendini
diziydi
biraz,
bu.
Ve ben buna hiç şu an halim kalmamış onu anladım. Bu kendini bu kadar ciddiye almaya. Yine de ya zaten çok kısa. O yüzden hani böyle 4 bölüm falan izlemiş durumdayım. Herhalde tekrar bir final yaparım diye düşünüyorum. Ama bu ilginç oldu. Bu böyle hissetmeyi beklemiyordum açıkçası. Ayak işlerine girdim.
Çok güzel. Böyle, evet. Ben onu seviyorum.
Evet yani ayak işleri beni şu an en mutlu eden şeylerden biri. Bugünlere bıraktığım için de gerçekten hani mutluyum. Gain'de izleyebiliyorsunuz biliyorsunuz ayak işlerini. Caner Özyurtlu'nun yazdığı, çoğunlukla yönettiği bir iş. Çok başarılı bir senaryo. Gerçekten eğer keşfetmediyseniz ne olur keşfedin bir an önce. Not That Yet var bir de. Bu da böyle bir hani sitcomumsu yine kısa format komedilerden. Çok yeni başladı daha ama çok iyi başladı. Böyle Abbott Elementary ile falan kıyaslanıyor. Böyle ratingler hani o civarda.
Nerede?
Yani burada yok.
Tamam ama bulabiliriz.
Bir yerlerde aynen bir yerlerden bulunabiliyor. 5 yıl sonra yaşadığı yere geri dönen Londra'dan Nell'in hikayesi. Bir gazeteci Nell. Ve tekrar hani böyle aynı bıraktığı yerden hani başlayacağını düşünürken ona o editörlük görevi verilmiyor. Diyorlar ki sen hani ölüm ilanlarını yazacaksın. Fakat bir anda kendini o ilanını yazdığı ölüler her bölüm bir ölü onu takip etmeye başlıyor. Ve onlarla böyle diyalog kuruyor. Hiç böyle korku veya öyle gerilim bir tarafı yok. Tamamen çok tatlı konuşmalar hani bunlar. Ve hepsinden de kendiyle ilgili aslında bir şeyler öğreniyor Nell. Hani birazcık böyle o 5 sene sanki hayatı durmuş ve şu an hani tekrar böyle bir hayata dönüyor gibi. Çünkü böyle bir ev arkadaşı var vesaire. Bu ev arkadaşı da As We See It'ten hatırlayabilirsiniz. Gerçek hayatta da hani spektrumda olan hani bir oyuncu kendisi. Biliyorsunuz artık bu durumlar çok hassas durumlar. Burada da hani açık açık hani spektrumda olduğunu söylüyor. Çok güzel bir dürüstlük seviyesi var. O yüzden hiçbir şeyi böyle kibarlaştırmadan çok net karşısındaki aktaran hani bir karakter. O da güzel bir dokunuş olmuş. Ben böyle bayağı tatlı tatlı izliyorum açıkçası yani iyi geldi. Devam eder diye düşünüyorum yani daha yolun çok başında ama gider. Yolu uzun. Tavsiye ettim sana da Defne'ciğim.
Bunu merak ettim zaten.
Evet.
Siz neler izlediniz? Hangi diziler bu aralar ilginizi çekiyor? Eğer bize yazarsanız çok seviniriz.
Evet bizim bahsettiklerimiz arasından da izlemediyseniz hiçbir mesela ilk hangisiyle başlamayı düşünürsünüz? Bunu bize aktarırsanız mutlu oluruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.